Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 2.
Hemen şimdi diyecekti ki sana bir fincan kahve, çikolata ve bisküvi getireyim. Ben de ona cevap verecektim. Çikolata deyişin çok hoşuma gidiyor ve o devam edecekti. Ben de senin deyişine. Sonra ikimiz de gülecektik. Ben onun İngiliz şivesinden, o da benim İsviçreli şivemden dolayı. Ondan bana balkon sahnesini veya olmak ya da olmamak sahnesini okumasını rica ediyordum. Ancak sonra ben de kabul ediyordum ki bu beni oyalayacak çözüm değildi. Konuşmam gerekiyordu. Ona güvenmek ve neler olduğunu anlamaya çalışmak zorundaydım. Sizinle konuşmayı çok isterdim fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Anlıyorum. Denizci mavisi elbisen hoşuma gidiyor. Siyahtan çok daha güzel. Bugün onu gömdüler. Ben ağlayamadım. O sadece canım dedi. Sessizlik. Bir süre sonra yüzündeki her kas hareketini gözetleyerek dedim ki kendini vurdu. Onun yüzünde pek kötü bir tepki okumadım. Benim gerginliğim de gittikçe daha fazla çözüldü. Konuşmak zorundaydım. Bunu içimden atmak zorundaydım. Bunu benim yüzümden yaptı. Kendimi taş gibi soğuk hissediyordum. Bana her şeyi anlatabilirsin ancak sadece eğer gerçekten istiyorsan canım. Sadece eğer bunun yardımcı olacağını düşünüyorsan, ben çok uzun zamandan beri sende bir şeyler olduğunu biliyorum. Sen hep sıkıntılı görünüyordun. Bu konu hakkında konuşmak çok zor ve her şey öyle. Gel, her şey geçti. Bir kez içine tam olarak döküp ağlarsan kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ben kekeliyordum. Sanki tüm içimdeki acılar içimden kopup dışarı çıkmak istiyorlar gibi. Diğer bir deyişle, ama annem bunun çok şok edici olduğunu düşünüyor. Bu konu hakkında konuşmamalıymışım. Fakat ben onunla bunu yapmak zorundayken o kadar şok edici değildi, değil mi? Bunu yapmak zorunda olmam. Of, ben sadece iki defa bu konuda konuştum çünkü artık dayanamıyordum. Birincisinde ziyarete gelen o insanlarla ve onlar hemen sonra polise gitmişlerdi ve sonuncusunda da bayan polisle. Şşş canım, al işte mendil. Bir anlayabilseydim tüm bunları niye yaptığını. Anlıyor musunuz Ebot Hanım? O tüm bu korkunç şeyleri benimle yapıyordu ve bunun çok normal olduğunu söylüyordu. Ancak bundan hiç kimseye bahsedilmemeliymiş. Öyle çelişkiler içindeydim ki ve anlayamıyorum. Ve bu konudan artık dayanamadığım için bahsettiğimde o ölüyor, kendini vuruyor. Tüm bunlar benim suçum ve ben cenaze töreninde ağlayamıyorum bile. Onu hiç sevemedim. Acıma... Evet, ona acıyordum. Toparladığı ve hep acı duyduğu için elbette, ama o kadar kötüydü ki asla hiçbir baba, hiçbir aile. O beni kendine çekti, kollarını omuzlarıma dayadı ve ben o zamana kadar hiç bilmediğim bir şekilde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sahip olduğum tek aile bu. Buydu. Bağırıyordum ve belki de bir aileye sahip olmamak en iyisi. Hıçkırıklardan neredeyse nefes alamıyordum. Gel canım. Gerçekten çok korkunç seninle neler yaptı. Senin bu kadar acı çektiğini, bu kadar çok mutsuz olduğunu bilmiyordum. Doğruca gözlerimin önündeyken ve hiç kimse bunu bilmedi. Beni öyle korkutuyordu ki ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Olivia, siz de her şeyi bilseydiniz benden hoşlanmazdınız. Artık benim arkadaşım olmak istemezdiniz. Bunu biliyorum, biliyorum bunu. Olivia, ben seni hep seveceğim ve senin arkadaşın olacağım. Bu sadece öyle inanılmaz bir şok ki, bunu kimsenin bilmediğini ve sana kimsenin yardım edemediğini düşündükçe, aman Allah'ım, sana neler yaptı ve bu ne zamandan beri böyle gidiyordu? 4 yıl boyunca. Ah benim zavallım, zavallı çocuğum. Oh, artık bittiğine ne kadar memnunum. Yani demek istediğim, peki annem ne diyordu tüm bunlara? Bilmiyor muydu, fark edemedi mi? Bunu bayan polis de sordu. Annem bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. O da ondan o kadar korkardı ki hepimiz korkuyorduk. Ben soğumuş çayımı içiyordum ve bir bisküvi yiyordum. Bu konu hakkında konuşmak bana intikam almak gibi geliyor. Bu doğru mu? Olivia, eğer sana bakması gereken ve senin esenliğinden sorumlu olan yetişkinler seni bu derece perişanlığa düşürecek bir şey yaptılarsa, yaptığın, yapacağın her şey doğrudur. Tüm bunlardan kurtulmak için şimdi ve gelecekte. Senin de hakların var, bunu bilmen lazım. Benim aklımın almadığı o kadar çok şey var ki. O kadar kızgınım ki çocuk. Şu haline bak. Bu kadar küçük, zayıf ve soluk. Her zaman cılız bir kuş yavrusu gibi görünüyordun. Ailen sana böyle davranmaya nasıl cesaret edebildi? Sen böyle çaresiz ve bu kadar çok onun kaba kuvveti altında. Onun kızgınlığı bana güç veriyor gibi görünüyordu ve şimdi ben tüm her şeyi ruhumdan atmak için konuşmak istiyordum. Böylece başlıyordum. 2. Her şey 4 yıl önce başladı. Sanırım sebebi piyano dersleriyle ilgili konuşmaydı. Biliyor musunuz Ebot Hanım, bir bisikletim olmasını dünyadaki her şeyden daha çok istiyordum. Öyle çok güzel, koyu yeşil parıldayan kromlu. Ata binmek de benim gönlümün arzusu olabilirdi. Ancak babacığım, babamı kastediyorum, buna asla izin vermezdi. Bir sabah kahvaltıda bana bir bisiklete sahip olmayı mı yoksa piyano dersleri almayı mı daha çok istediğimi sordu. Ben çok heyecanlanmıştım ve sevinmiştim. Az daha bir bisiklet demek üzereydim. Annemin bakışlarıyla karşılaştığımda bu bakışı biliyor musunuz? Sadece annelerin sahip olabileceği türden. O Mozart'ı seviyordu ve İsviçre'yi özlüyordu. Sürekli evde müzik çalınmasının kendisine ne kadar iyi geleceğini söylüyordu. Onun o üzgün bakışı bana acı veriyordu ve o anda ben de piyano dersleri diye cevapladım. Daha sonraları hep sadece kendim için bir şeyler talep etmenin kötü olduğunu düşünüyordum. Niçin sadece başkalarının benden beklediği gibi seçtiğimde, yaptığımda, düşündüğümde ve öyle davrandığımda sevimli bir kız oluyordum? Sanki ben hiçbir şey sayılmazdım ve değersizdim. Sanki ben yoktum ve benim de kendime ait fikrim olamazdı. Bir şekilde bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı varmış gibi görünüyordu. Ben sadece neler olduğunu bilmiyordum. Tümüyle çelişkiler içindeydim. Bu kahvaltı konuşmasından sonra her halükarda babam bisikletler ve piyano dersleri konusunda beni yaşamın gerçekleriyle takdis etmenin zamanının geldiğini söylüyordu. Anneme, "Bana bırak İda, o şimdi yeterince büyük," dedi ve beni alıp çalışma odasına götürdü. Kapıyı kapadı ve çiçeklerden, polenlerden, tohumlardan, arılardan bahsetmeye başladı. Kendimi bu ağır koyu renkli deri koltuk üzerinde hiç iyi hissetmiyordum. Çıplak bacaklarımda kendini ıslak ve soğuk hissettiriyordu. Babam bana karnımda yumurtalar olduğunu ve tüm erkeklerde de olduğu gibi onda da mini bulunduğunu söylüyordu. Küçük şeyler yılan gibi kıvrılan. Sonra da bana yakında benden kan akacağını, benim kötü kokacağımı ve pis olacağımı açıklıyordu. Bunu kimseye asla fark ettirme ve temizliğine çok dikkat et diyerek yanlış bir şey yapmışım gibi beni paylıyordu. Onun neden bahsettiğini kavrayamıyordum ve bu bana korku veriyordu. Diğerini bana daha sonra gösterecekmiş. Söyleyiş şekli ve bana bakışı kendimi çok berbat hissediyordum. Beni sıkıyordum. Sonra gidip her cumartesi olduğu gibi arabayı temizleyebildim. Diğer çocuklar bisikletlerini caddede aşağı yukarı sürerlerken. Onlara katılmama babam asla müsaade etmiyordu. O konuşmadan kısa bir süre sonra bir akşam yatağıma geldi. Bana aşağıdan dokunmuş olmalı ki uyandım. Kendimi çok tuhaf hissediyordum. Sanki çiş yapmıştım, yapmak zorundaydım ya da onun gibi bir şey. Çok korkmuştum. Ancak beni yere bastırıyordu ve kulağıma onu çok iyi dinlememi fısıldıyordu. Zira bana söylemek istediği şey çok önemliymiş. Bir an için bu fısıltı bana ıslak ve kulağıma o derece yakından sanki bir kızla fiskos ediyormuşum gibi geldi. Bunu yapan annem veya bir kız arkadaşım olsaydı bu yakınlığı güzel bulabilirdim. Fakat o bana genç kadınların pısırık eşler ve kadınlar olmasınlar diye bilmesi gereken bazı şeyleri öğreteceğini söylüyordu. Bunun ikimiz arasında bir sır olduğunu ve hiç kimseye, anneme bile anlatmamam gerektiğini söylüyordu. Sonra bana silahından, bana defalarca bodrum atış talimleri yaptırıyordu ve konuşacak olursam beni onunla susturmak zorunda kalacağından bahsediyordu. Ebot Hanım, anlatmaya devam etmek bana çok zor geliyor. O kollarını benim omuzlarıma dayıyordu. Her şeyden kurtulmak istiyordum, zira bana doğruyu yanlıştan ayırması öğretilmişti. Ama ben şaşkındım, çünkü gerçek o kadar farklı görünüyordu ki bana bunun her zaman böyle süreceğini, hatta evli olsam bile devam edeceğini söylüyordu. Benim karanlıktan ve hayaletlerden çok korktuğumu biliyordu, bizim evde olduklarından bahsediyordu. Eğer uslu olur ve onun her istediğini yaparsam bana bir kötülük gelmeyeceğini söylüyordu. Ben de onu kızdırmamak için her şeyi yapıyordum. yapıyordum. Ancak o benim aptal olduğumu söylüyordu. Onun beni cezalandırması ve bana acı vermesi benim suçummuş. Ondan hep korkuyordum. Abbot Hanım ateşe bakıyor ve benim sırtımı yumuşak bir şekilde sıvazlıyordu. Şimdi içimi dökmüşken çayımı içiyordum. Hiç diğer çocuklarla eğlenemedin mi ya da oyun oynayacak zamanın olmadı mı? Babam beni ötekilerden uzak tutardı. Bu yüzden buraya gelmeme dahi izin yoktu. O olmadığı zamanlar annem beni sinemaya veya doğum günü partilerine beraberinde götürürdü. Sanatçılar Derneği'nden arkadaşlarını da davet ediyordu. Onun da olmadığı zamanlarda Bayan Dresden benimle ilgileniyordu. Akşam ödevlerimi hallediyordum. Piyano çalışıyor ve bulaşıkları yıkıyordum. O evde olduğunda da yürüyüş vardı. Bir yürüyüşün ne kötülüğü var ki? Babam varsa her şey mahvolurdu. Tiksinerek ona geceleri babamla yakınlardaki Yorkshire bataklığına yaptığımız yürüyüşleri anlatıyordum. Aslında bu yerden hoşlanıyordum. Orayı gün ışığında ve rüzgarda Glenay ile benim İrlandalı cüce teriyerimle oynarken seviyordum. Kurak taş duvarların vadiye ve bataklık manzarasına çizdiği kilometreler uzunluğundaki desene baktığımda kendimi özgür ve mutlu hissediyordum. Ben otlar içinde yatıp temiz sıcak kokusunu teneffüs eder ve tarla kuşlarının uçuşlarını seyrederken Glenny havlıyordu ve tavşan yuvalarını ortaya çıkarıyordu. Ancak o her akşam benim ve okul ödevlerimin üzerine eğiliyordu. O dişleriyle şşt şşt seslerini çıkarırken bir yandan da üç parmağıyla dört nala giden bir at gibi tempo tutuyordu ve onun sorularına benim vereceğim cevapları bekliyordu. Sorular mermi gibi yağıyordu. Matematik ya da Fransızca. Şşt şşt vuruş, soru, dayak, vuruş, şşt şşt. Bana o kadar korku veriyordu ki artık düşünemiyordum bile. Bağırabilirdim ve her defasında fenalaşıyordum. Özellikle de birdenbire yürüyüş dediğinde. O topallayarak tepeye tırmanıyordu Abbot Hanım. Ben elimi onun yağmurluğunun cebine sokmak zorundaydım. Aslında cep falan yoktu, sadece bir yırtmaçtı ve onun biliyorsunuz işte tutmak zorundaydım. Hayvan postuna bakıyordum. Her defasında kusabilirdim. Yıldızlara, yukarıya bakıyordum ve kendi kendime benim tüm bu şeyleri yapmak zorunda olmam, o kadar nefret ettiğim bu şeyleri acaba bu Tanrı'nın emri mi diye soruyordum ve bu daha ne kadar devam edecekti? Okulda ve pazar günleri bize ebeveynlerimize hürmet etmemiz, saygı göstermemiz ve onları sevmemiz öğretiliyordu. Aman Tanrım, zavallı yavrucak. Oh Abbot Hanım, her şey daha da kötüleşti. Bazı akşamlar orada yukarıda taş duvarlardan birinin arkasında yere çömelmek ve onu ağzıma almak zorundaydım. O kabalaşıyordu. O şey beni neredeyse boğuyordu ve babam beni saçlarımdan veya kulaklarımdan sıkıca yakalayarak ileri geri itiyordu. Kırpılan bir koyun gibi ben sessizce hıçkırıyordum. Havayı dişleri arasından soluyordu. Tıpkı F tonunda çıkıyordu ses ve F kısa ve yavaş olduğunda biliyordum ki yakında bitecek. Abbot Hanım ağlıyordu. Ben o beyaz şeyi yutmak istemediğimde çok kızıyordu. Olivia, o bir hasta adammış. Senin baban çok hasta bir adammış. Bunu bayan polis de söyledi. Ağlamayı bırak canım, gözyaşlarını sil. Koluna değil, al işte mendil. Burnumu siliyor ve devam ediyordum. O annemden ve akşam yemeğine davet edilip sonra da polise giden o adamlardan sonra anlatmam gereken kimse oydu. Bana hikayemi defalarca anlattırdı başından itibaren. Yeniden, sanki bana inanmıyormuş gibi. Buna mecburdu canım. Zira böyle hikayeler uyduran öyle insanlar var ki o da senin gerçekten doğruyu söylediğini bulmak istiyordu. Senin için bir ızdırap olmalı. Kibar mıydı? Sana karşı arkadaşça mıydı? Aa evet, o üniforma içinde biraz etkileyici ama çok samimi. Bütün bunlar aniden nasıl ortaya çıktı? Ona babamın artritten dolayı 3 aylık bir kur için iş adasına gitmek zorunda kalmasına ne kadar sevindiğimi anlatıyordu. bana ızdırap veremeyecek olması ne kadar rahatlatıcıydı. Dayak ve azar yok, artık cezalandırmalar da yok. Bütün gece boyunca huzur içinde uyuyabilecektim. Yeni bir yaşamdı bu benim için, özgürce ve daha mutlu. Sadece bazen karabasanlar görüyordum. Bir akşam annem, babamın firmasından iki İsviçreliyi bize akşam yemeğine davet etmişti. Yemek sırasında aniden, "Olivia, babandan bir mektup aldım, yarın eve geliyor," dedi. Ben dehşetten felç olmuş gibiydim. Her şeyin tekrar yeniden başlayacağını biliyordum. O kaba kuvvet, o geceler, banyoda o iğrenç sabahlar, acılar, rezalet ve korku, cumartesileri ve kendimi bağırırken duydum. "Hayır, bir daha asla, isterse beni öldürsün, onu bir daha görmek istemiyorum." Herkes donmuş, açık ağızlarıyla bana bakıyordu. Onlara her şeyi anlatıyordum. Onlara onca yıl bana neler yaptığını anlatıyordum. Annemin rengi soldu. Yalnız bana inanamıyormuş gibi bakıyordu. Doğruldu ve tuhaf, titrek bir sesle, "Bu doğru olamaz."
Ayrım sonu.